Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratılış deliller adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Meral Hocam, Önder Hocam, Altı Hocam ve ben Ender Ataç güzel bir sohbet edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Öncelikle Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum
tamam,
hocam.
Tamam, çok iyi olur.
Kur'an'ın günümüzdeki mucizeleri, daha doğrusu bilimin de gelişmesiyle beraber Kur'an'ın günümüzdeki olaylarla, bilimsel olaylarla, bilimsel kanıtlarla birebir uyuştuğunu görüyoruz. Biliyoruz aldığımız hava, soluduğumuz havalar, etrafımızda gördüğümüz canlı, cansız, tatlı, acı, katı, sıvı bütün maddeler elementlerden oluşuyor. Nötronlardan oluşuyor. İşte atomlardan oluşuyor. Protonlardan, elektronlardan oluşuyor biliyoruz. Bunlarla ilgili de Kur'an'da bize belirtilen mucizeler var. Bazı mucizeler var. Bunlardan bir tanesi de Kur'an'da yer alan Hadid suresinde bir elementte olan demir anlamına gelir. Hadid suresi de demir anlamına geliyor Kur'an'daki. Hadid suresindeki Arapça harfler öyle bir biçimde dizilmişlerdir ki bir yandan Rabbimizin emir ve tavsiyelerini içeren ifadeler yer alırken bir yandan da atomlarla ilgili bilgilere işaret bulunur. Bu elementlerden bazılarını inceleyelim şimdi evet. Radon elementi RN86 fende o şekilde geçiyor. Radon, RN elementi Kur'an'ın indirilişinden asırlar sonra 1900 yılında Alman kimyager Friedrich Dorn tarafından bulunmuştur. Radyoaktif bir element olan radon, ışın tedavilerinde de kullanılmaktadır. Ayetin başından RN harflerine kadar geçen harf sayısı 86. RN elementinde atom numarası 86. Flor elementi, o da F9 diye geçiyor fendi. Flor F elementi 1886'da Henri Moissan isimli Fransız kimyager elde etmeye başarmıştır. Hadid suresinde ilk F harfinden ayetin başına kadar 9 harf geçmektedir. Ayetin başından F harfine kadar 9 harf geçiyor ve F'nin de elementinin atom numarası 9.
Maşallah.
Oksijen elementi O8. Dünyada en çok bulunan kimyasal elementlerden biri oksijendir. Oksijen 1970'li yıllarda birbirinden bağımsız olarak iki bilim adamı tarafından keşfedilmiştir. İsveçli Karşili ve İngiliz Yusuf Presley Hadid suresinde ilk sıfır harfinden ayetin başına kadar 8 harf geçmektedir. O Arapçada elif harfiyle gösterilmektedir. O simgeli oksijen elementinin atom numarası ise 8'dir. Ayetin başından O harfine kadar geçen harf sayısı 8. O elementinin atom numarası da 8'dir. Potasyum elementi K39 olarak fende adlandırılıyor. Potasyum K elementi ilk olarak 1800 yılında İngiliz kimyager Sir Humphry Davy elektroliz yoluyla elde etti. Bitki ve hayvanlarla birlikte insan vücudunun da çokça ihtiyaç duyduğu potasyum elementi doğada bol miktarda bulunur. Hadid suresinde ayetin başından K harfinin ilk defa geçtiği yere kadar 39 harf geçmektedir. Ki bu sayı K elementinin atom ağırlığıdır. Ayrıca bu surenin başından buraya kadar 19 kelime yer almaktadır. Bu da K elementinin atom numarasıdır. Ayetin başında K harfi kadar geçen harf sayısı 39, K elementinin atom ağırlığı da 39. Kükürt elementi S32. Kükürt elementi canlının yapısında ve toprakta yüksek miktarda bulunmaktadır. Hadid suresinde kükürt elementini temsil eden ilk S harfine kadar ki harf sayısı 32'dir. Bu sayı aynı zamanda kükürt elementinin atom ağırlığıdır. Ayetin başından ilk S harfine kadar geçen harf sayısı 32, S elementinin atom ağırlığı 32. Azot elementi N14. 1772 yılında İskoçyalı bilim adamı Daniel Rutherford tarafından bulunan azot elementi atmosferin %78'ini oluşturur. Ayrıca güneşin ve bazı yıldızların yapısında da yer alır. Canlıların yapısında çok önemli bir yere sahiptir. Hadid suresinde N harfinden ayetin sonuna kadar 14 harf geçmektedir. N elementinin atom ağırlığı 14'tür. İkinci ile üçüncü N harfleri arasında ise 7 harf yer almaktadır. Azotun atom numarası ise 7'dir. N harfinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı 14. N elementinin atom ağırlığı da 14. Bizmut elementi, o da 1083 olarak geçiyor. Az bulunan elementlerden biri olan bizmutun tıptan nükleer reaktörlere, kozmetikten elektrik devrelerine kadar çeşitli kullanım alanları vardır. Hadid suresinde B ve İ harflerinin yan yana geldiğinde noktalar arasında 83 harf yer almaktadır. V harfi arasında geçen harf sayısı 83, V elementinin de atom numarası 83'dür. Krom elementi CR24 olarak geçer. Krom elementi de 1797 yılında keşfedilmiştir. Hadid suresinde krom elementini temsil eden C ve R harflerinin yan yana geldiğinde birinci ve ikinci yerler arasında toplam 24 kelime yer almaktadır. Krom elementinin atom numarasında 24 olması da bu bakımdan çok dikkat çekilir. CR harfleri arasında geçen kelime sayısı 24, CR elementinin atom numarası da 24'tür. Burada da gerçekten Kur'an'ın mucizesi olan ve günümüzde bilimin de gelişmesiyle beraber birebir örtüşen olayları aktardık. Yani bunlar da Kur'an'dan 1400 sene önce bize bunların ayetlerde geçen harf sayısına göre aslında baktığımız zaman bilimle mesela biz burada bugün randonun elementinin ağırlığının 86 olduğunu biliyoruz ama Kur'an'da bu harflerin kelimelerin 86 defa mesela geçmesi de Kur'an'ın bugünkü mucizesini bize gösteriyor.
Evet. Bunlar tesadüf olamaz, çok açık. Yani bütün yani elementten neredeyse birçoğunu saydın ve Kur'an'ın kelimedeki hepsi aynı surede geçiyor. Hadis suresine geçiyor. Bunların hiçbirisi tabii ki tesadüf olamaz. Tesadüf olamayacağına göre bu bize neye gösteriyor? Bu 1400 yıl önce yazılmış olan Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın izniyle Allah'ın göndermiş olduğu, değil mi? Evet. Mübarek bir kitap olduğunu ve günümüzdeki teknolojik gelişmelerle daha yeni açığa çıkan gerçekleri yeni bizim bulmamıza mukabil 1400 yıl önce yazılı olması da kitabın ancak Allah tarafından gönderilebilecek, değil mi? Muazzam bir kitap olduğunu inşallah göstermektedir. Doğada da devam edelim aslında Kur'an mucizeleriyle. Evet.
Ender hocam biraz bahsetti. Ben de Hadid suresinde geçen diğer elementlerden biraz bahsetmek istiyorum. Devam olarak. Lityum elementi Li 6 yani. Lityum elementi 1817 yılında keşfedildi. Bu element yer kabuğunda yaklaşık %0.002 oranında bulunmaktadır. Sanayide ihtiyaç duyulan lityum elementi pil yapımında, soğutucularda, tıpta, yapay kauçuk üretimi gibi birçok farklı alanda kullanılır. Hadid suresinde L ve İ harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin başına kadar 6 kelime geçmektedir. Bu sayı lityum elementinin atom ağırlığıdır. Ayetin başında Li harfine kadar geçen kelime sayısı 6, Li elementinin atom ağırlığı ise de 6'dır. Nikel elementi Ni 58. Saf nikel elementi ilk kez 1751 yılında İsviçreli bilim adamı Axel Friedrich Kronstedt izole ederek elde etmiştir. Demirden daha sert olan nikel elementi çürümeye ve paslanmaya karşı çok dayanıklıdır. Dayanıklı sanayi aletlerinden madeni paraların yapımına kadar birçok sahada nikelden faydalanılmaktadır. Hadid suresinde N ve İ harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 58 kelime geçmektedir. Bu sayıda nikel elementinin atom ağırlığıdır. Ni harflerinden sürenin sonuna kadar geçen kelime sayısı 58, Ni elementinin atom ağırlığı ise o da 58'dir. Sodyum elementi Na 11. Sodyum elementini 1807'de Humphrey Davy elektroliz işlemiyle keşfetti. Sodyum atomları kullandığımız sofra tuzunda uzaydaki yıldızlara kadar birçok maddenin yapısında bulunmaktadır. İnsan vücudundaki hücrelerde bulunan sodyum atomlarının hayati fonksiyonları vardır. Hadid suresinde N ve A harflerinin bir araya gelişinde ayetin sonuna kadar 11 kelime geçmektedir. Bu sayı sodyum elementinin atom numarasıyla aynıdır. Na harflerinde ayetin sonuna kadar geçen kelime sayısı 11. Na elementinde atom sayısı 11. Magnezyum elementi Mg12 olarak geçiyor. Kur'an'ın vahyedilmesinden yüzyıllar sonra elde edilen magnezyum elementi yer kabuğunda en fazla bulunan elementlerden biridir. Deniz suyunda insan vücuduna kadar birçok yapıda yer almaktadır. Hadid suresinde Mg harflerin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı 12'dir. Bu sayı aynı zamanda magnezyum elementinin atom numarası olan 12'dir. Süredeki Mg harfleri arasında geçen kelime sayısı 12. Mg elementinin atom numarası 12'dir. Çinko elementine geçelim. Zn65. Çinko metali yer kabuğundan canlı organizmalara kadar birçok yapıda yer almaktadır. Örneğin insan vücudundaki enzimlerde ve kan hücrelerine görev olarak hayati fonksiyonları yerine getirmektedir. Hadid suresinde Zn harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı 65'tir. Çinko elementinin atom ağırlığı da 65'tir. Süredeki Zn harfleri arasında geçen kelime sayısı 65. Zn elementinin atom ağırlığı 65'tir. Klor elementi Cl35 olarak geçer. Klor elementi Kur'an indirildikten asırlar sonra 1775-74 yılında İsviçreli bilim adamı Carl Wilhelm Scheele elde etmiştir. Klor en çok içme suyundaki ve havuz suyundaki bakterilerin öldürülmesinde kullanılır. Hadit süresinde C ve L harflerinin yan yana geldiği durumlarda ilk ve sonuncusu arasında 35 kelime yer almaktadır. Bu sayı klor elementinin atom ağırlığıdır. Sürede geçen ilk ve son C-L harfleri arasındaki kelime sayısı 35, C-L atomunun ağırlığı ise 35'tir. Karbon elementi C12. Canlıların yapısında çok önemli bir yere sahip olan karbon elementi birbirinden farklı birçok maddenin yapısında bulunmaktadır. Hadit süresinde ilk ve sonuncu C harfleri arasında 12 kelime yer almaktadır. Bu sayı aynı zamanda karbon elementinin atom ağırlığıdır. Sürede geçen ilk ve son C harfleri arasındaki kelime sayısı 12, C elementinin atom ağırlığı 12. Evet, burada da görüyoruz bütün elementlerde Kur'an'la birebir uyuşma var. Harflerde olsun, kelimelerde olsun. Kur'an'la birebir örtüşüyor.
Maşallah. Çok muazzam bir şey yani. 1400 sene önceden başlamış. İşte 12 sayısının harf sayısı aradaki başlangıçtan 12 element sayısını veriyor. İşte hadidini veriyor. Olağanüstü bir mucize ya.
L harfi diyor, aynı şekilde geçiyor.
Yani gerçekten biz, yani Allah bir kitap indiriyor. İçinde insan için gerekli olan sonsuz hayatı, dünyada gerekli olan her şeyi açıklıyor. Helalleri, haramları, güzel ahlakı açıklıyor. Ahireti anlatıyor. Geçmiş peygamberlerimizin kıssalarını anlatıyor ve aynı zamanda geleceğe işaret eden kıssalar oluyor. Müteşabih ve muhkem ayetler. Yani müthiş, çok muazzam ve bize rehber oluyor. Aydınlatıyor, hidayet oluyor, karanlıktan nura çıkartıyor. Ve aynı zamanda bunlarla birlikte günümüzde bilimsel yönden yeni keşfettiğimiz birçok şeyin hepsinin içinde barındırdığını görüyoruz. Yani biz tabii ilmimiz çok kısıtlı olduğu için, yani beynimizin kapasitesi belli bir sınırda. İsterse Einstein olsun, isterse herhangi sade bir vatandaş olsun, belli bir limiti var. Yani belli bir limitin üstüne çıkamıyor. Bir ilim dairesi belli bir kapasitede yaratmış Allah. Yani Allah sonsuz ilim sahibi.
Evet.
Maşallah.
Ve yani alemlerin Rabbi. Yani biz denizler altında milyar çeşit canlılar var. Hepsinin rızkını veriyor Allah. Hepsinin DNA'sındaki genetik şifreyi kodlayan Allah. Havada uçan kuşların aynı şekilde ciğer yapılarını, uçma kapasitelerini, asimetrik tüy yapılarını, hepsinin genetik şifresini yaratan Allah milyarlarca. İnsanların o şekilde, yani sonsuz ilim bambaşka bir şey. Yani gerçekten Allah'a tesbih ederiz, yüceltiriz. Kitap, bak 10 suresini benzerini getirin diyor Allah. Değil mi? 10 surenin benzerini getiremiyorlar. 114 sure var Kur'an'da. Benzer 10 sure getiremiyorlar. Neden? Çünkü 10 surenin içinde hem edebi mucize var, hem okurkenki o Arapçanın mucizesi var, hem bilimsel mucizeler var içinde, hem kelime tekrarları mucizesi var, hem geçmişten kıssalar var. 4000 sene önce yaşanmış gerçek bir olayı söylüyor. Hiçbir insan benzerini bugüne kadar getirememiş. Yani mümkün değil. Hani inkar edenler sadece onu yanlışlamak için toplanıp bunu yapmaya çalışırlar en azından. Değil mi? Allah bir anlamda meydan okuyor. Getirin, değil mi? Getiremezler. Yani Allah'ın hak kitabı olduğu, yani binlerce yönden o kadar açık ve sarih ki, ispatlı ki Allah'ın izniyle. Ve günümüzde herkesin işte bilimi çok üst seviyeye getirdiği için gözünde, bilimsel yönden de Allah mucizelerini her gün, her geçen gün yenilerini de buldurtarak bize
gösteriyor.
Değil mi? Yani çok muazzam. Maşallah. Subhanallah.
Hocam şeyde mesela dedik ya, mesela demir elementi F, E yan yana gelmesinden biliyoruz hani. Bunu bulan bilim adamları, yani araştırmacı kimyagerler koymamış bu isimlerini. Zaten Kur'an'da baktığın zaman demiri F ve E harflerini de görüyoruz mesela. Hani bunların atom numaralarını da veren, bunların işte isimlerini kısaltmasını da veren yine Allah. Hani bu isimlerin konulması da yine Allah'ın dilemesi
olur. Kader de belli.
Yani hani bu lityumu yapan işte kimyager, bulan kimyager L-İ'yi yan yana getireceğim diye düşünüyor ama Kur'an'da bir bakıyoruz mesela L ve İ harfleri yan yana geliyor. Zaten bu kaderinde bu, zaten bu, yani bu atomun numarasının, bu atomun isminin kısaltmasının nasıl olacağı Kur'an'da zaten bildirilmiş.
Onu bulacak olan kişi belli kaderde kim,
evet,
olduğu.
İsminin
ne koyacağını belli. Evet. Atom numarası, hepsini belli yani. Kaderde Allah beraber yaratmış, evet, yani kaderde blok olarak diyor, hocamız izah etmişti. Dışında bir şey olmaz. Evet. Allah kendi mucizesini buldurtuyor ve bize göstertiyor maşallah.
Evet, Allah her şeyi kaderle yarattık diyor şeytan Allah'ın ayette. O kaderde hiçbir şekilde değişiklik olmuyor Allah'ın izniyle. Hakikaten çok enteresan, bak bilim adamının koyacağı isim mesela biz bilmiyoruz. Gelecekle ilgili bir bilgi, Kur'an'ın yazıldığı dönem için söylüyorum. Ama ismen değil mi? Hem de sembolleriyle hem de atom numarasına işaret edecek şekilde ayetler var maşallah. Birçok yönden mucizeler var Kur'an'ın. Bu da bilimsel gelişmeye işaret etmesi açısından örneklerde.
Doğadaki her şey öyle tabii ya. Hani insana evet. insan denmesi ya da canlıların isimlerini söylenmesi hep Allah'ın ismi. Yani biz diyoruz ki mesela köpek diyoruz, kedi diyoruz. Hani her dilde köpek ya da kedi dediğiniz zaman aynı hayvana işaret ediyorsunuz.
Tabii.
Bu da Allah'ın istemesiyle. Yani Allah'ın bunu bu şekilde hayvanların, yani bu isimleri ilk koyan insanlar yok. Bunları zaten bu şekilde Allah vesile kılmış evet, insanlara ama isimlerine kadar belli. Mesela arı diyoruz mesela. Arı ile ilgili sure var mesela, Nahl suresi. Evet. Ama arının ismini de Allah bu şekilde koymuş. İnsanlar da bu şekilde zaten hani dillendirip evet. arı diye söylüyorlar. Ve dünyanın her yerinde arı kelimesi aynı. Yani başka bir hayvan arı deyince kimse başka bir hayvanı gözüne getirmiyor. Herkes için aynısı. Nasıl ilk günden beri bu şekilde devam ediyorsa evet. yine Allah'ın istemesiyle aynı şekilde görüyoruz.
Evet, evet bilimsel gelişmeler çok önemli hakikaten. İnsanın yani inkar edemeyeceği boyutta oluyor çünkü. Bilim ispat ediyor Allah'ın izniyle. İnsanların kanaati geliyor. Artık inkar edilebilecek bir boyutu kalmıyor. Mesela bilimsel bir örnek olarak Allah her şeyi mükemmel ve kusursuz yarattığını söylüyor. Evrimciler biliyorsunuz tek hücreli canlıları her zaman hakir görürler. Onların bir şekilde ilkel, işte en basit yapılı canlılar olduklarını evet. iddia etmeye çalışırlar ama aslında bakterilerde dahi muazzam sistemler vardır. Mesela protein üretirler en basitinden ve kendi yaşadıkları ortamda yapması gereken işte o proteinler mükemmel hassaslıkta yapar. Mesela buna bir örnek pusula yapan bakterilerle ilgili bir sunumumuz var. Şimdi onu gösterelim. Biyoloji, bilim, biyolojik pusula yapan bakteriler. Bilim adamları proteinleri kullanarak mıknatıslık özelliği olan mineraller, yani manyetitler üreten bakterilere örnek alıyorlar. Bakalım bunlar neymiş? 50 nanometre, yani metrenin milyarda biri büyüklüğünde olan ve elmas gibi düzgün bir kristal yapıya sahip olan bu manyetitler, bir sıra halinde yan yana dizilmekte ve adeta bir biyolojik pusula oluşturarak canlının yön bulmasını sağlamaktadır. Tabi burada önemli bir nokta var. Bakteri nereye gideceğini nereden bilecek? Tamam pusula var ama bakteri dediğimiz çok çok küçük evet. bir canlı.
Var,
mesela diyelim ki 2 metre öteye gitmesi gerekiyor. Onun için ama muazzam uzunluk olmuş oluyor 2 metre. Çünkü kendi boyu çok küçük. Belki gözle görülemeyecek kadar küçük. 2 metre yani bizim insanoğlu için mesela 200 kilometre diyebiliriz. İlerideki bir şey yerde kendisi için faydalı bir konunun olduğunu nereden biliyor? Bilemez. Buna Allah'ın ilhamıyla gidiyor. Ama zahiren baktığımızda da kendi vücudunda mesela pusula sistemi var. O pusula onu en uygun, en güzel yere iletiyor, götürüyor. Yani
bunu kullanmayı İnşallah. Nereden biliyor? Bir de o var sonuçta değil mi?
Evet.
Hani pusulanın yönleri ne tarafta, neresine, nereye gösteriyor, Hı. nasıl kullanacaksın, nereye gidecek? Bunu nereden biliyor hocam?
Evet, bunu hocanın yapmadı aslında çok açık
Tabii.
inşallah. Devam edelim. Bir bakterinin proteini kullanarak manyetit meydana getirebilmesi için beyni dahi olmayan bu organizmanın proteinin ne olduğunu, proteinin yapısının içeriğini, proteinin nasıl meydana getirileceğini, nasıl sentezleneceğini, yine protein yapmak için diğer proteinleri vücudunda bulundurması gerektiğini, mıknatıs özelliğinin ne demek olduğunu, manyetik alanın ne demek olduğunu, mıknatıslık özelliği olan mineralin nasıl yapılacağını biliyor olması gerekir. E tabii ki bütün bu soruların yani sorduğumuzda karşımızdaki bakteri tabii ki bunlardan bir haberdir. Tabii ki bunların hepsini ancak Allah bilir ve bu canlıya yapar halde kılıyor. Öyle yaratıyor. Biz bunu gözlemliyoruz, görüyoruz ki Allah'ın büyüklüğünü oradan kavrayabilelim diye. Allah ayette şöyle buyuruyor. Fatır suresi 3. ayette. Şeytan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çeviriyorsunuz? İnşallah. Allah bak ayette gökten ve yerden sizi rızıklandıran diyor. Allah bizi her yerden çok çeşitli şekilde rızıklandırıyor. Mesela bakteriler çok önemli bir görev var insanın normal sosyal hayatında, mutfağında kullandığında. Maya. Ne yapıyor? Hamuru mayalıyor. biz ondan ekmek yapıyoruz. Değil mi? Bunu kim yapıyor? Bakteriler yapıyor. Maya olarak dışarıda satılan şey aslında tek hücreli organizmaların oluşturmuş olduğu bir kitle. Bu satılıyor. Bu canlı ne yapıyor? Hamuru mayalıyor. İşte mesela kabartıyor. Daha leziz, daha güzel, görünümlü hamur işleri ortaya çıkıyor. Biz de bunu gıda olarak alıp tüketiyoruz. Mesela Allah'ın bir nimeti. Kimse belki bilmez oradakilerin bir canlı olduğunu, değil mi? Yaşayan orada yaratıkların olduğunu. Normal ekmeğin aslında o kadar güzel görünmesinin sebeplerinden birisinde o olduğunu kimse bilmez. Ama Allah onu nimet olarak oraya tek hücreli canlıları maşallah koyuyor. Bizim hizmetimize veriyor Allah'ın izniyle. Allah'ın nimetini o bakımdan saya saya insanoğlu bitiremez. Çünkü birçoğunun daha farkında bile olmuyor. Zamanla, ilerleyen teknolojiyle birlikte ancak farkına varabiliyor. İnşallah.
İnşallah. Peynir evet. De öyle. Hı. Peynirler de baktığında evet. Çok lezzetli kıvama geliyor.
Maşallah. Evet, o doğru. Onların da ayrı bir mayası var. Yani tek hücreli kimya laboratuvarları diyebiliriz. Ama bu canlının bunu yaptığı zaman incelediğimizde biyolojik olarak genlerine de şahit oluyoruz. Bunun bir DNA'sı var. DNA'sına bakıyorsunuz, moleküller ne bunlar? Adenin, guanin, sitozin, timin. Bu harflerden oluşan protein maya yapıyor. Mayalanma işlemini, reaksiyonunu yerine getiriyor. Biz bu enzimin üretimini insanoğlu günümüzde yapamamakta. Yani suni olarak mayalanma işleminde, değil mi? O bakterilerin vücudundaki proteinleri biz üretemiyoruz. Ne olduğunu da sonradan keşfediyoruz. Ama günlük hayatımızda sonuç olarak mesela işlevini, değil mi? Bütün mutfağımızda insanoğlu kullanıyor. Bu yüzden Allah'a çok şükretmek gerekiyor. Çünkü Allah bunların hepsini yoktan var ediyor ve milyarlarca yıldır bakteriler var. Ve birçok işlevi yerine getiriyorlar. Mesela bitkileri şu an meyvelerini yiyoruz, bitkilerden salatalar yapıyoruz, güzel yemekler yapıyoruz. Ama bitkinin bitki olması için gereken maddenin temelinde yine bakteriler var. Bakteriler azotu bitkinin kullanacağı forma dönüştürüyor. Dönüştürürken yine proteinleri kullanıyor. Bu proteinler de yine o bakterinin DNA'sında var. Bu DNA da yine canlının ilk başında tamamıyla bakterinin vücudunda olduğunu görüyoruz. Zira kademe kademe kendi kendine tesadüflerle oluşan bir sisteme biz kainatta, dünyada hiçbir ara tanık olmuyoruz.
Zaten düzen...
Ancak evet tam yani ve mükemmel olduğu zaman işlevsel olduğunu görüyoruz.
Yani eğer zaten tesadüf an olsa ya da yani beklenmedik bir şey bir anda gelirse bir düzeni bir sistem olmaz. Bakıyorsunuz mesela diyorsunuz bakteri diyoruz. Bir sürü özelliklerini sayıyoruz. Yaptığı şeyler hep faydalı ve insanın vücuduna ve doğaya faydalı şeyler yapıyor mesela baktığımız zaman. Bu tesadüfen olan her şey böyle bir düzen içinde bir belli bir sıralamayla belli bir gidişatta olmaz. Belli ki bunlar bir kontrol altında ve onlara verilmiş bir ilham yani Allah tarafından onlara verilen bir ilham var. Ve neyi ne zaman nasıl yapması gerekiyorsa o şekilde hiç şaşırmadan yaparak devam ediyorlar. Bu da yine tek bir yaratıcının olduğunu gösteriyor. Hiçbir şeyin doğada kendiliğinden ya da tesadüfen ortaya çıkmayacağını bize çok açık olarak gösteriyor zaten.
Evet. Hatta büyük canlılarda da mesela yunuslarla ilgili bir videomuz var. Tek hücreli canlıların bu kadar maharetli olması. Biz gözle göremediğimiz dünyada bu kadar ayrıntılı işlevler var. Ve çok mucizevi yönleri var. Bizim de faydamıza dokunan işleri var. Ama aynı şekilde çok hücreli organları olan, değil mi? Sistemleri olan, omurgası olan canlılarda, mesela yunuslarda da çok özel sistemler, teknolojiler, detaylar gizli. Bunların hepsi yine yunusun da diğer canlılarda olduğu gibi DNA'sında kayıtlı. Ama DNA o kadar muazzam ve mükemmel yapı ki her canlı da daha başında var. Daha sonra da hiçbir şekilde bir değişikliğe uğramadan bütün ömrü boyunca DNA'sı üzerinde kalıyor. Ve onun ürünü olan canlı da muazzam şekilde o proteinler işlevlerini yerine getiriyor. Videomuz hazırsa Yunus videomuz gösterebiliriz.
İnsanlar her türlü zor koşula dayanacak deniz taşıtları inşa etmeye çalışır. Ancak suda yol alan her deniz taşıtı güçlü bir engeli daha aşmak zorundadır. Bu engel suyun sürtünme kuvvetidir. Hız ne kadar yükselirse sürtünme kuvvetinin etkisi de o kadar artar. Bu nedenle gemilerin, denizaltıların ve teknelerin yapımında hidrodinamik mühendisleri sürtünmeyi en aza indirecek tasarımlar yapar. Deniz taşıtlarının motorlarının ürettiği gücün büyük bir bölümü sürtünme kuvvetini aşmak için harcanır. Yunuslar hızlı yüzmeyi çok sever. Bu hızda yüzen bir deniz taşıtı şüphesiz büyük bir sürtünme kuvvetiyle karşılaşacaktır. Ancak yunuslar için böyle bir problem yoktur. Çünkü yunusları yoktan var eden Allah, ihtiyaçları olan her türlü sistemi de yaratmıştır. Derileri ve vücut yapıları sürtünmeyi en aza indirecek bir tasarıma sahiptir. Şimdi bu mükemmel tasarımı yakından görelim. Hızla yüzmeye başladıkları anda derilerinin üzerinde neredeyse durgun bir su tabakası oluşur. Bu tabakanın adı sürtünme sınır tabakasıdır. Esnek yaratılan derileri türbülans oluştuğu anda dalgalanmaya başlar. Deri, sınır tabakada oluşan türbülansın tam ters yönünde hareket ederek sürtünmeyi engeller. Sonuç, hızlı ve rahat bir yüzüş. Bu tasarım gerçek bir mühendislik harikasıdır. Yunus derisindeki bu tasarımı fark eden Alman denizaltı mühendisleri 4 yıllık bir araştırmadan sonra Yunus derisinin tasarımını taklit ederek aynı özelliğe sahip bir kaplama yapmayı başarmışlardır. Ve bu kaplamanın kullanıldığı denizaltılarda %250'ye varan bir hız artışı elde etmişlerdir. Elbette insanların taklit etmeye çalıştıkları böyle mükemmel bir tasarımın tesadüfen oluşması kesin olarak imkansızdır.
Evet, az önce bakterilerden bahsettik. Şimdi çok güzel canlılardaki harikaları gördük. Bakterilerle ilgili dün bir videomuz vardı güzel. Onu tekrar şimdi seyircilerimize paylaşmak istiyoruz.
Muazzam bir görüntü bu. Dikkatle izleyelim bakın.
Evet, videomuzu gösteriyoruz.
Bak, bir akyuvar hücresi bu. Adeta çok şuurlu bir şekilde bakteriyi kovalıyor. Görüyor musunuz? Bakın. Hiç beyni yok, görmüyor, duymuyor, yön duygusu yok. Bir milimetrenin %1'e büyüklüğünde bir mikroskopik hücre bu. Daha önce hiç rastlamadığı bir canlının, yani bakterinin vücuda zararlı olduğunu teşhis edip yok etmesi gerektiğini biliyor ve kovalıyor. Zifiri karanlığın içinde. Yani çok mucizevi bir durum yani. Bunu evrimciler asla açıklayamazlar. Kendisine ait bir şuuru yok, aklı yok.
Bir de hareket ediyor.
Gidiyor bak, o yön değiştirdikçe bakteri peşinden gidiyor yani.
Takip ediyor.
Gözü varmış. Ve bir plan organizasyon dairesinde onu kovalayıp yok etmesi gerektiğini biliyormuşçasına. Yani olağanüstü bir durum. Yani Allah'ın orada aklının, sonsuz aklının, şuurun tecellisini görüyoruz.
Evet.
Bir bakteri, biri hücre. Bayağı organize bir şekilde kovalıyor onu. Yakalayana kadar azmetmiş. Biliyor da zararlı olduğunu. Nasıl biliyor? Yani aklı yok, şuuru yok. Ve sonunda gidiyor, onu yok ediyor mesela. Muazzam bir
hedefe görüyor. Kilitleniyor işte. Sonuca varana kadar hani bir hücrenin, yani bir alıyor, evet, hücresinin. O şekilde hani saldırması, yakalaması, hı-hı, yok etmesi tesadüfen kendiliğinden olacak bir şey değil yani.
Yani vücudumuzda hücrenin içerisindeki reaksiyonların tamamı karanlık bir ortamda gerçekleşiyor. Bu hücrelerin çekildiği vakitte siyah beyaz aydınlatılmış bir ortam. Normalde evet, karanlık bir, üç boyutlu bir ortam. Yani iki boyutlu bir düzlem de değil. Sıvının içerisinde, yani denizin içindeki bir kovalama gibi düşünmek gerekiyor. Orada bir kovalamaca var. O çok enteresan hakikaten. Oradaki makrofaj, beyaz kan hücresi üzerindeki kollarla karşısındaki bakterinin üzerine tutunuyor. Ona kenetleniyor ve onu içerisinde fagosite ediyor. Bu şekilde de o bakterinin zararlı etkisini vücudumuzdan uzaklaştırmış oluyor. Çünkü onu ortadan kaldırmış oluyor. Ama onu tanıması hakikaten çok mucizevi bir konu. Vücudumuzdaki işte bağışıklık sistemi denen mekanizmanın kimlik tanıma yöntemiyle oluyor bu. Protein üretiyor üzerindeki tanıma kimliklerini. O proteinler eşleştiğinde tehlike sinyalleri çalıyor ve işte böyle takip edip yok ediyor maşallah. Maşallah. Hakikaten çok mucizevi. Yani gözü yok. Sinir sistemi yok. Bir şey öğrenemez. Aklını tutamaz, algılayamaz. Ama bu şekilde tespit edildiğinde hemen anında onu yok edebiliyor. Peki bitkilerde de aynı şekilde mucizevi konular var. Çünkü bitkilerin de gözleri ve kulakları yok. Sinir sistemleri yok. Ama bakıyoruz harikulade, değil mi? Ortamlarda harikalar yapıyorlar. Şimdi buna bir örnek. Çölde uyuyarak ayakta kalan bitkiler. Çöl gibi zorlu bir ortamda. Evet. Çöl bitkilerinin aşırı sıcakla ve susuzlukla mücadele etmek için kullandığı birkaç yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de uykuda kalmaktır. Özel yapıları ile kuraklığa ve susuzluğa dayanarak bu yöntemi kullanan bitkiler ise efemeral bitki olarak adlandırılmaktadır. Genellikle bir sene yaşayan ve kuraklık durumlarında tohum halinde uykuda kalarak susuzluktan kurtulan bu bitkiler yağmurdan sonra çarçabuk bir şekilde tohumlarını açıp yeşillenirler ve fideleri çok hızlı bir şekilde büyür. Çiçeklenme çok kısa bir sürede oluşur ve böylece bitki tohumdan tohum üretme aşamasına sadece birkaç hafta içinde geçebilir. Bu bitkiler tohum polimorfizmi adı verilen ve tohumlarının yeşillenme zamanını farklılaştırabilen bir özelliğe sahiptirler. Ek olarak tohumlarda da yeşillenmeyi engelleyici bir madde vardır. Tohumda ilk defa tohuma ilk defa su ulaştığında onun yüzeye çıkma aşaması tamamlanır. Ancak tohumun yeşillenebilmesi için bu koruyucu maddenin etkisiz hale gelmesi gerekir. Yani tohumu zor durumlardan koruyan koruyucu maddenin şimdi asıl ortamdan kalkarak bitkinin büyümesine izin vermesi gerekir. Çünkü o zırhık atması gerekir. Bu işlem ise tohumun ikinci defa suyla buluşmasıyla meydana gelir. Eğer ikinci defa su gelmezse, yani yağmur yağmazsa tohum filizlenmez. Garanti alıyor kendisini. Bu nedenle tohumlar ıslanmak için iki evreye ihtiyaç duyar. İlki tohumların yüzeye çıkmasına neden olur. İkincisi de yenilenmeyi engelleyici maddeyi giderir. Ve ancak bu engelleyici maddenin gitmesinden sonra yeşillenme meydana gelir. Bakın ayrı ayrı önlemleri çok detaylı alınmış bir sistem var burada. Eğer ilk yağmurda suyu buldum diye bitki hemen açacak olsa ikinci yağmur yağmama olasılığı olan bir yer, çöl çünkü orası, yağmaz yağmaz, kurak her zaman olan bir yer, o zaman bitki büyüyemeyecek ve nesli tükenecek, yok olacak. Ama bak, dışarıda hiçbir şekilde gözü olmayan bu canlı bitki diyor ki ikinci bir yağmur yağsın ki oncak, o zaman ben stoklarımı dolduruyorum, o zaman yetişebiliyorum ve büyüyebiliyorum.
Şey bir kaktüs gibi, evet. Kaktüs de öyle çölde.
Evet. Ve ancak ona uygun da tohum üzerindeki koruyucu madde ikinci suyu algıladığında ortadan kalkabilecek bir yapısı var. Ve ancak o şekilde ne oluyor? Üstünden kalkıyor. Burada bir akıl var. Burada bir dizayn var yani maşallah. Allah'ın tabii izniyle yaratmış olduğu bir sistem, mekanizma var burada. Yoksa yani, iki kademeli ve önlemini alan bir sistem var burada. Biz yani akıl görüyoruz burada. Böyle olursa böyle, böyle olursa böyle diye hesaplanmış, detaylı plan yapılmış gibi sanki bir sistem görüyoruz. O halde bu planı yapan bir yaratıcı vardır inşallah. Devam edelim. Görüldüğü gibi çöl gibi her türlü mahrumiyetin ve güçlüğün hakim olduğu bir ortamda bile çok sayıda bitki çeşidi ve sıcağa karşı korunma yöntemiyle karşılaşılmaktadır. İnsanların ıssız sandığı bir ortamdaki bu bitkiler üstün özellikleriyle, ki fotoğrafını görüyoruz. Bak, etrafta hiçbir yeşillik yok. Sadece kum var, evet. Güneş var.
O da çok büyük bir mucize. Normalde yani bir atom parçası, filizi kuma gömdüğümüz zaman çıkıyor, çiçek oluyor, ne bileyim, evet. Herhangi bir bitkiye dönüyor. Burada kumdayken dönüşmesi büyük bir mucize. Kumun içine, kumun içinden bir çiçek, bitki çıkıyor. Normalde topraktan çıkar bitkiler.
İşte Allah da bütün, evet, canlıları, doğadaki bütün canlıları mesela ortamına göre yaratmış. Yani baktığınız zaman çöldeki bitkinin özellikleri farklı. Mesela depolama özelliğine sahip suyu. Ama okyanus iklimi ya da dediğimiz işte ekvatoral iklimde sürekli yağış alan bir yerde de böyle bir özelliğe sahip değil. Çünkü ona göre daha fazla yağış alıyor. Canlılar da öyle. Mesela kutup ayısında ya da fokları anlatıyoruz. İşte ne bileyim penguenleri anlatıyoruz. Farklı kanat yapısı, tüy yapısı, vücut ısı tutma yapısı var. Diğer canlılarda fark var. Allah bütün yarattığı canlıları ortamına göre ve yerine göre yaratmış. Baktığınız zaman diyorsunuz ki evet bu canlının yeri gerçekten burası. Başka bir yerde olsa yaşayamaz diye. Her şey Allah tarafından yerine ve ortamına uygun olarak yaratılmış.
Maşallah. Mükemmel. Şimdi biz bu anlattıklarımız Sayın Hocamızın kitaplarından hepsi alınma bilgiler. Maşallah. O yani bütün alemler diye bahsettik demin. Bitkiler alemi, hayvanlar alemi, yani gökyüzü başka bir alem, çöller bambaşka bir alem.
Deniz değil mi? Yani
hepsinden maşallah hocamız 300 eseri, 300 eserin yaklaşık 300 eser, yaklaşık 70 dile çevrilmiş durumda. Dünyanın her ülkesinde okunuyor. Çok fazla miktarda bilgisayarlarından indiriliyorlar dünyadaki kardeşlerimiz. Ücretsiz. Bunlar imani hizmet. Hocamız yıllardan beri her zaman ücretsizdir. Hani çünkü bütün insanlığın imandan faydalanması, imana hidayet bulmasına vesile olmak Allah katında çok makbul bir ibadet Allah'ın izniyle. O yüzden hiçbir ücret alınmaz. Yani hocamız kendi kitaplarından da telif ücreti almaz. Sadece belli az bir miktarda kitap alıp dostlarına hediye eder o kitaplarında Allah'ın izniyle. Ve etkisi de dünyada çok büyük oldu. Bakın onlardan bir haber okuyacağım ben size. Yani binlerce var böylesi. Dünyadanyankılar.com internet sitesinde bu haberlerin hepsini bulabilirler kardeşlerimiz. Şu anda ben Reuters'te çıkan son zamanlarda 16 Mayıs 2011 tarihli Paris bürosu Reuters'in oranın editörü Tom Henning'in Müslüman yaratılışçılar diyor. Darwin aleyhinde Fransa turunda başlıkta bir yazı yazmış. Arkadaşlarımız Fransa'da konferanstaydılar. Fransızca konferans veriyorlardı. Haberde Sayın Adnan Oktar'ın Fransa'da Darwinizmi çürüten çalışmaları ve bunun bir devamı olarak Fransa Konferanslar dizisi konu alındı. Fransa'da Darwinistlerin yaşadığı paniğe de işaret edilen haberden öne çıkan satırlar şöyle okuyorum. Fransa'yı ilk kez korkuttuktan 4 sene sonra yani 2007'de Yaratılış Atlası'nın oraya gidişini kastediyor. Müslüman yaratılışçılar evrim aleyhtarı konuşmalar yapmak ve Kur'an'ın modern bilimsel buluşlarını önceden bildirdiğini duyurmak için tekrar ülkeyi dolaşıyorlar. İslami yazar Harun Yahya'nın takipçileri hafta sonu Paris'teki İslami merkezlerde 4 ayrı konferans verdiler ve başka şehirlerde 6 konferans daha vermeyi planlıyorlar. Müslüman dünyasındaki en önemli yayıncılardan biri olan Harun Yahya, Ocak 2007 senesinde Seküler Fransa'yı Yaratılış Atlası isimli eserini ülkenin dört bir yanındaki okullara ve kütüphanelere uğraştırmasıyla korkutmuştu. Bak korkutmuştu diyor. Haberin orijinalini göreceksiniz orada bakın. İngilizcesi burada Reuters'te çıkan. Evet. Eğitim Bakanlığı okul müdürlerine 768 sayfadan oluşan parlak resimlerle dolu ve tüm canlıların aynen şu anki halleriyle Allah tarafından yaratıldığını ifade eden okunması kolay bu büyük kitabın tüm kopyalarının toplanması ve saklanması talimatını vermişti. Bakın korkuya bakınız. Kitap yasaklama yani Nazi devrinde olan bir şey. Demek ki yaratılışın ne kadar etkili olduğunu ve önüne geçilemez, önlenemez olduğunu kendi tavırlarıyla da ispat ediyorlar. Yasaklamaya çalışıyorlar. Yakacak yani. Nazi gibi. Şimdiye kadar hangi kitabı yapmışlar? Ama materyalizmi, darwinizmi yıkınca bilimsel olarak kitap yok etmeye çalışıp bak değil mi? Anlayışı görüyor musunuz? Demokrasi beşiği gibi adlandırılan ülkeler ama bunlar tabii aynı zamanda ateist masonluğun da merkez ülkeleridir. Yani Grand Lorient Loja yani Fransa ateist masonluğun merkezidir. Ateist sosyologların, ateistlerin, düşünürlerin beşiği de orasıdır. Fransa o yüzden çok sarsıldı. Yani Darwinizmin bilimsel olarak yok edilmesi materyalizmin çok sarsıcı geldi onlara. Çünkü kendi ülkelerinden çok çıkmış bunlar. Tabi ateist masonluk da çok desteklediği için Darwin de 27. dereceden mason. Kingsway, İskoçya hocası, dedesi Erasmus Darwin de öyle. Devam ediyorum haberi bitireyim. 2 Ekim 2007'de Fransızların kuvvetli desteğiyle Avrupa Konseyi yaratılış atlasında yer alan yaratılışçı görüşleri bilime ve insan haklarına karşı dini bir saldırı olarak ilan etti. Bak sen, demokrasi bayrakçısı Avrupa'nın konseyi burada gösteriyoruz zaman zaman. O başkanı bir kadın var, evet, elinde gösteriyor atlası. Evet. Ve yasakçı zihniyete gidiyor. Hani sen demokrasi şey yapıyordun değil mi? Değil işte. Gerçek demokrasi Kur'an'dan gelen bir ruhtur yani. O hiç dinde zorlama yoktur. Herkes özgürdür. Fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü. Ama Avrupa Hitler'in aynı kafasını tercih ediyor. Resmi yerlerde müdahil olmaya çalışıyor ve yaratılışçı okutmamaya çalışıyor. Görüyorsunuz. Ama karşı koyulmaz fikrin gücünü, yani Allah'ın varlığının, birliğinin gücünü gösteren ayrı bir delil bu yani. Çünkü yok edelim ki okunmasın. Okuyunca etkileniyor, millet inanıyor, geliyor. Evet. Çünkü hiçbir etkisi olmadığını düşünse, ki diğer kitaplar her şeyi yayar, okutur. Onun üstünden para kazanır, her şeyi yapar. Ama yapamıyor, elinde değil yani. Dolayısıyla devam ediyor haber. Harun Yahya son yıllarda bir seri kitap çalışması yaparak bu görüşün, yani yaratılış inancının, Orta Doğu dışındaki özellikle 5 milyon Müslüman ile Avrupa'nın en büyük İslami azınlığını barındıran Fransa gibi ülkelerde yayılmasını sağladı. Fransa'da az sayıdaki Müslüman özel okullardan biri olan La Rosite, oradaki şeyden bahsediyor. İşte konferansımızdan bahsediyor. Hazreti İsa'nın dönüşü konusu da geçiyor. Ve Mehdi'ye, Deccaliyetin, yani Darwinizmin yıkılması, İslam'ın dünya hakimiyeti. Ve daha sonra tekrar Marsilya, Lyon, başka şehirlerde ve Danimarka, İsveç, Hollanda'da yapılacak konferanslardan da bahsediyor haber. Maşallah bu haber 7500 internet sitesinde çıktı. Reuters'ten kaynak olarak alan.
Maşallah.
Evet, yani o etkisi çok büyük hocamızın çalışmalarının. Allah razı olsun. Evet. Evet.
Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Araya girmeden önce bitkilerin, hücrelerin mucizevi özelliklerinden bahsettik. Gösterdik mesela videoda hücrenin nasıl kovaladığını, düşmanını yakaladığını. Sadece hücrelerle değil, doğadaki bütün canlılarda görüyoruz. Hayvanlarda bunu görüyoruz özellikle mesela. Mucizevi şekilde Allah onları hem görsel olarak yaratmış hem de özellikler olarak, evet, yaratmış. Kelebekler de mesela çok farklı özelliklere sahip. Bununla ilgili de Meral Hocam biraz bize bir şeyler anlatacak.
Evet.
Kelebeklerin renkli ve farklı kanatları vardır ve bu kanatların renkleri Allah'ın renk sanatının ihtişamıyla tecelli etmiştir. Kusursuz bir şekilde simetrilere sahip olduğu için ve Rabbimin onların en küçük simetrik açıdan bile tesadüfen ortaya oluşmadığını göstermiş oluyor zaten. Kelebeklerin tek çarpıcı özellikleri sahip olduğu renkler, kanatlar olmadığı gibi vücutlarının, vücut yapılarının da her yönüyle kusursuzluğunu da görüyoruz zaten. Kelebekler çiçeklerdeki nektarı emerek besleniyorlar. Ve bu nektarı emmek için, emerek besleniyor ve bu nektarı emmek için pek çoğunda bulunan proboskis adı verilen uzun bir organ var. Bu proboskis organı bir dil. Bu dille çiçeklerdeki nektarı sıvı gibi ya da su içmek için kullanmak için kullanıyorlar. Evet. Evet. Kelebeklerin bu uzunlukta bir dile sahip olmaları zorunludur. Bu dilin katlanabilir olması rahatlıkla nektara ulaşabilmelerini sağlayacaktır. Özellikle de bunlar tesadüfen ortaya çıkmaması mümkün olmayan özelliklerdir. Kelebeklerin bir diğer özellikleri de vücutlarının dışını çevreleyen bir iskelet yapısı vardır. Bu dış iskelet yumuşak bir dokuya sahip olan sert tabakalardan oluşur ve zırhlı bir elbiseye benzer. Bilindiği gibi kelebekler bu sert tabakaya oluşmadan önce kitin maddesinden oluşuyorlar. Bu tabakanın oluşumu son derece dikkat çekici bir süreç sonunda gerçekleşiyor. Kelebek tırtılları oldukça detaylı bir metamorfoz, yani değişim sürecinden geçiyor. Tırtıl öncelikle bir pupa oluyor. Daha sonra pupa kelebeğe dönüşüyor.
Evet, maşallah.
Ve bununla ilgili kelebeklerin sahip oldukları bu özellikleri yaratan Allah ve Rabbim her canlıya ihtiyacı olan her şeyi veriyor Ve bunların hiçbiri tesadüf olmuyor. Ben bununla ilgili bir ayet var, onu okumak istiyorum. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Allah ondan başka ilah yoktur, diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaate bulunacak kimdir? O önlerdekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatmazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kavrayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür.
Maşallah ya. Evet, maşallah. Bu canlılardaki o özellikler, yani bu, yani baktığınız zaman da mesela kelebeğin, hep hocam da söylüyoruz mesela, kanadındaki mesela simetri özelliği. Yani sağında ne varsa aynı şekilde solunda da var.
Altın
mesela
oran dediğimiz,
hani hiç şey, değişmeden çok güzel. Aynı özelliklere sahip. Yani bütün canlılarda bu var. Yani bizim canlılarda, biz de aynı şekilde mesela sağımızda ve solumuzdaki baktığımız zaman oranlar hep eşit aynı şekilde. İşte Allah bunu eşsiz olarak yaratmış yine bütün canlılarda da, tıpkı kelebeklerdeki yaptığı gibi. Ve bu mucizesi de renkleri, mesela kelebeklerin renklerini görüyoruz. İnanılmaz güzel renkleri var mesela. O renklerin birbirlerinden geçişleri var. Mesela baktığınız zaman böyle koyulaşarak ya da açılarak bir renk geçişleri var. Bir ahenk var. Baktığınız zaman yani sanat görüyoruz resmen. Evet. Allah'ın yaratma sanatı işte bu da.
İnsan o renklere bakınca büyüleniyor ve hani nasıl bir kumaş renkli bir kumaş tesadüf eseri oluşmayacağı gibi, onu da yapan, yaratan insanın olduğu belli oluyor burada.
Ya bu şey gibi mesela, şimdi kelebeklerin biliyoruz hani artık bizim insanlarda nesne olarak, obje olarak çok fazla kullanılıyor kelebek figürü. Şimdi mesela bunun resmi falan çiziliyor. Diyoruz ki hani bakıyoruz mesela, işte hani insan diyor ki şu renklerin diyor güzelliğine bak mesela ressamın diyoruz çizdiği zaman. Ama doğada öyle kelebekler var ki, öyle renkler var ki, baktığınız zaman da hani hiç belki de o renkleri bir canlıda görmemişsinizdir. Hiç o rengi belki de görmemişsinizdir. Ama Allah işte bu canlıyı bu şekilde yaratmış. Esas baktığımız zaman da Allah'ın bütün yarattığı canlılarda, kendimize bile baktığımız zaman da bu eşsiz yaratılmayı ve hiç, yani tıpkı şeyde de söylediği gibi, ayette söylendiği gibi, yani örnek edinmeksizin yaratılmış ve benzersiz, hı hı, hepsi birbirinden farklı. Allah'ın kusursuz yaratma sanatı zaten. Maşallah. Aşikar şekilde görüyoruz çok.
Evet, canlıların yani müthiş teknolojik mi? Evet, müthiş teknolojik. Her birisinde müthiş beceriler var mı? Evet var. Bir de böyle ahenk, sanat, muazzam güzellikte renkler ve hatta sesler çıkartmaya yaptığı zaman canlılar, burada Darwinizlerin sustuğuna, artık orada bir sessizliğin başladığına şahit oluyoruz. Çünkü güzelliğin, bak estetiğin, güzel seslerin evrim açısından bir değeri yok. Anlamlandırılabilir bir konumu yok. Evrimci diyor ki hayat mücadeledir, güçlü olan hayatta kalır. Kimin güçlü kasları varsa, kimin güçlü dişleri varsa, kimin kanatları daha işte hızlı uçabilmesine müsaitse o hayatta kalıyor. İşte dünyanın şeyi budur. Evet, yaşamın amacı budur diyor. Bir bakıyorsun tavus kuşuna, orada binlerce renk var. Binlerce optik kırılımdan oluşan çok nadide renklerin uyumunu görüyoruz. Ve simetrisini görüyoruz. Ve altın oranını görüyoruz. Ve şaka yani, altın orana bir şeyin uyması için tesadüften medet umulur mu ya? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani mesela Yunanlılar bunu mimarilerinde kullanıyorlar. Özellikle altın oranın estetik bir şey olduğunu keşfediyor ve estetik olması için hususi mimarlara ölçüm yapıyorlar. 1,618'e tam uysun diyorlar ki estetik olsun diyorlar. Ya bu doğada tesadüfen olur mu? Ya tesadüfen estetik olabilir mi? Böyle bir şeyin olasılığını düşünmek, bundan medet ummak ne kadar mantıklı? Böyle bir şey olmaz. Açık konuşmak gerekirse olmaz. Doğada tesadüfen altın oranlı bir şey, yapı oluşmaz. Bir canlı hayatta milyonlarca yıldır hep altın oranda yaşamaz. Mesela Nautilus milyonlarca yıl önce altın oranda ortaya çıktı. Milyonlarca yıl sonra günümüzde de altın oranda yaşıyor. Canlının altın oranla ilgili bilgisi olabilir mi Nautilus? Yani. Tabii ki olamaz. Bunu yüce Allah kudretiyle yaratıyor. Aynen kelebeklerdeki renklerde, oradaki uyumda olduğu gibi. Ama Darwinizm son yüzyılda dünyayı kana bulayan ateist ideolojilerin temelini teşkil eden, işte bu hayat mücadelesi, güçlü olanın hayatta kalacağı ve ancak bu mücadeleyle ilerlemenin olacağını savunan bir teori ideoloji olması bakımından da dünyayı kana bulamıştır. Bütün ateist ideolojiler temelini Darwinizm'den almıştır. Darwinizm terörün ve savaşların nesidir? Gıdasıdır. Bunun besinidir. Darwinizm onu alttan çektiğiniz zaman terör de biter. Değil mi? Allah'ın izniyle savaş da biter. Çünkü artık Allah'a inanmak iki yol var. Ya Darwinizm'e inanıp ateist oluyor insanlar ya da Allah'a inanıyor, değil mi?
İman sahibi oldu.
Evet, iman sahibi oldu. Ve iman eden insan da ne terörist olur, ne savaşır.
Ne kötülük yapar. Evet. Tamamen her şey güzel oldu işte.
İnşallah. O konuda aslında bir filmimiz var. Onur Hocam, Deccaliyet'in Darwinizm'in Deccaliyet olduğunu ve Deccaliyet'i anlatan bu ideolojilerin kökeni olduğunu ve getirdiği savaşları, dünyadaki yıkımı anlatan Deccaliyet filmi hazırsa izleyebiliriz inşallah.
Deccaliyet, 1 milyardan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Deccal'in insanlık tarihinin en büyük fitnesi olacağını ve içinde bulunduğumuz ahir zamanda Deccal'in çıkacağını haber vermiştir. Allah, Hazreti Adem'i yaratmış olduğu günden bu yana, Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Deccal'in çıkış alametleri olduğunu bildirdiği olayların hepsi birbiri ardınca gerçekleşmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccaliyetin insanları dinsizleştireceğini söylemiştir. Bugün insanların %99'u dinsizliğin getirdiği savaşlar, çatışmalar, anarşi, terör, masumların katledilmesi, cinayetler, intiharların artması gibi Deccal'in görev başında olduğunu gösteren belaların etkisi altındadır. İşkence, soykırım ve tecavüz Deccaliyetin eylemleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadislerinde Deccal'in sebep olduğu ortamı şöyle anlatır. O sırada fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. İşte öyle sıkıntılı bir zamanda melun, lanetlenmiş Deccal çıkar. Zaman kıyamet yakınlaşır, amel eksilir, insanlara aşırı cimrilik ve hırs atılır. Herç çok olur buyurdu. Sahabiler herç nedir diye sordular. Resulullah öldürmek, öldürmek buyurdu. İşkence, soykırım ve tecavüz Deccaliyetin eylemleridir. 20. yüzyıl dünya tarihinde eşi görülmemiş büyük savaşların yaşandığı bir yüzyıl olmuştur. Deccaliyet, Darwinist, materyalist, komünist ve faşist ideolojilerin etkisiyle 1. ve 2. Dünya Savaşlarında binlerce kasaba, köy ve şehrin yerle bir olmasına, açlık, bakımsızlık, hastalık, sefalet, intiharlar ve katliamlar sonucu 1 milyarın üstünde kişinin ölmesine, en az bir o kadar da insanın yaralanmasına ve sakat kalmasına sebep olmuştur. 1. Dünya Savaşı'nda ilk defa kullanılan hava bombardımanlarıyla geniş kitleler katledilmiş, şehirler yerle bir olmuştur. Hadislerde de Deccal'in uçak teknolojisini kullanacağı müteşabih anlatımla haber verilmiştir. Deccal'in ayaklarının altında yeryüzü, koçun derisinin yünden dürüldüğü gibi dürülecektir. Deccal, önüne bulutu katan rüzgar gibi hızlı gider. Deccaliyetin bu katliamların gerçekleşmesinde kullandığı Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin ve Mao gibi faşist ve komünist diktatörlerin psikopat kişilikleri Darwinizme dayanır. Hepsi Deccaliyetin fikri temeli olan Darwinizmin öğretileri doğrultusunda insanların bir tür hayvan olduklarını düşünüyor, toplumların savaşarak ilerleyeceklerine inanıyorlardı. Darwin'in öğretilerine bağlılıklarını açıkça ifade etmişler, birçok konuşma ve yazılarında hayat felsefelerinin ve dünya görüşlerinin Darwin'e ve evrim teorisine dayandığını itiraf etmişlerdir. Örneğin Marx, 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabında Darwin'in Türlerin Kökeni kitabı için şöyle diyordu.
bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Stalin ise Darwin'in fikirlerine verdiği önemi şöyle açıklıyordu. Genç nesillere üç şeyi öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini. İşkence, soykırım ve tecavüz deccaliyetin eylemleridir.
Evet, izledik videoda da gördük yani bu son geçtiğimiz, yani çok eski değil bu olaylar gösterilen haberlerle beraber. Bunlar geçtiğimiz yıllarda olan olaylar, insanların katledilmesi, öldürülmesi hala gerçi devam ediyor. Bunlar işte deccaliyetin etkisiyle, yani Darwin akımının, Darwinizmin getirdiği etkiyle deccaliyetin yayılması sonucunda dünyada oluşan olaylar. Ve bu eziyetler, bu insanlara yapılan işkenceler gördüğümüz zaman da hani hepimizin içine burkuyor. Hepimiz bunların güzelleşmesini isteriz. Yani dünyada kimse yoktur ki bunlar güzelleşmesin, işte savaşlar olmasın, insanlar eziyet acı çekmesin. Ama bu tek bir şeyle olabilecek. O da işte şu an yaşadığımız ahir zamanda inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle beraber bunlar son bulacaklar. İşte bu savaşların, zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinde tek bir kan dahi, tek bir kişinin burnu dahi kanamayacak. Hiç kimsenin kanı akmayacaktır deniyor. Yani şu anda olan yani günümüzde yaşadığımız bu kanlı saldırılar, savaşların hiçbiri olmayacak inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber bu kanların duracağı, geldiği zaman kanı durduracağı ve kimsenin burnunu kanamayacağından bahsediliyor. İnşallah. Zaten Peygamber Efendimiz bize hadislerinde belirtmiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman da bu doğal olaylarda nasıl olaylar yaşanacaksa, doğal sosyal olaylar yaşanacaksa, bu şekilde de mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği zaman da kanı durduracağı ve bu deccaliyeti tamamen ortadan kaldırılacağına dair Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmiş hadislerinde. Bununla ilgili görüntülerimiz var. Onları aktaralım izleyicilerimize. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kan akıtmayacak, akan kanı durduracaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste şu şekilde buyuruyor. İnsanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Burada hani uykuda olan uyandırılmaz, işte buradan bile anlıyoruz ki ne kadar önemli. Hani uykuda olan bir insanın bile kaldırılmaması demek burada. Önemine aslında anlatılmak isteniyor burada da. Hani hiçbir şekilde kimsenin rahatsız olmayacağı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle. Evet. Aksine tamamen huzur bulacağı belirtiliyor.
Evet, inşallah.
Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde tek bir kişinin dahi burnunu kanamayacağını şöyle anlatıyor inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu dahi kanamayacaktır. Ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat edenler Kabe civarındaki rükun ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, asla kan dökmezler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilim ve sevgiyle İslam ahlakına hakim edecektir. Evet, bu da başka bir özelliği. Yani hiçbir şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam şiddetle, zorlamakla bir yere var. Yani yapmak istedikleri faaliyetlerini zorla değil, tamamen ilmen ve güzelce anlatarak yapacaktır. Hiçbir şekilde zorlama olmayacaktır. Evet, evet. Hz. Mehdi Aleyhisselam'da. Hz. Af'tan rivayet edilmiştir. Rumlara ait Konstantiniye, yani bugünkü İstanbul'la tesbihle ve tekbirle Müslümanlarca manen fethedilmedikçe kıyamet kopmaz. Yani bu fethetme savaşla değil de manen olarak insanları o şekilde fethedecek. Yani Müslümanlığı yayacak.
Evet.
Mehdi gayet sükunet içinde yürüyecektir. Allah-u Teala Hazretleri mümin kullarına İstanbul'un tesbih ve tekbir ile manevi fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Dikkat edilirse hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın manevi fethinin hep tesbih ve tekbirle olacağını, yani ilimle, bilimle, kültürle anlatarak olacağını haber veriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da en baştan sonuna kadar ilmi çalışma ile dinsizliğin fikren yıkılmasına ve İslam hakimiyetinin kurulmasına vesile olacaktır.
İnşallah.
Yani hiçbir şekilde dediğimiz gibi zorlama olmayacak. Tamamen ilimle olacaktır.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde savaş olmayacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır. Kap suyla dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak. Artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaşta ağırlıklarını bırakacaktır. Bir diğer hadiste de şöyle bildirilmektedir. Harp erbabı ağırlıklarını yani silah ve saireyi bırakır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde emniyet ve sükun hakim olacaktır. Bir başka hadiste de Allah onun Hazreti Mehdi'nin sayesinde kör fitneyi söndürecek, yeryüzünde emniyet ve sükun hakim kılacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde her yer emin bir hale gelir. Cenab-ı Hak İslam'ı nasıl bizimle başlatmışsa onunla, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la sona erdirecektir. Nasıl bizimle onlar arasında şirk ve adavetten, husumet yani düşmanlıktan kurtulmuş ve kalplerine ülfet yani dostluk ve muhabbet, sevgi yerleşmişse Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da gelişiyle yine öyle olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde kadınlara karşı da baskı ve zulüm kalmayacaktır. Bu günümüzde bayağı yoğun olan bir şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrini ne kadar detaylı anlatıyor. Kadınların dahi güvenlik içinde olacağını özellikle zaten vurgulamış Peygamber Efendimiz. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın yanlarında hiçbir erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gidebileceklerdir. Burada da bu sözde de aslında çok önemli bir şekilde anlıyoruz. Yani tek başlarına bile kadınlar çok rahat bir şekilde hacca gidip
özgür ve demokrasi yaşamı getirecek.
Yani çok rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebilecekler. İşte bu da nasıl olur? Deccaliyetin yok olmasıyla. Çünkü bugün deccaliyet döneminde insanlar birbirlerine güvenmiyor. Komşusuna güvenmiyorsunuz. Bu nasıl yok olacak? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyaya huzuru getirmesiyle beraber olacak. İşte o zaman herkes birbirine güvenecek. İşte o dünyada bir kere barış olacak, güvenlik olacak. O yüzden dolayı da kimse kimseye
silahları
sıkıntı yaşamayacak.
Silahları yok edeceğini, hani insanlar için yararlı bir hale getireceğini.
O şekilde yani kullanılacak.
Kan akıtmadan güzel bir şekilde hayatı sunacağını.
Evet, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte bu kötülüklerin de son bulacağını biliyoruz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde insanlar çok mutlu olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecek. Ve her zalim onun karşısında mağlup olacaktır. Zamanı o kadar adil olacak ki kabirdeki ölüler dirilere imrenecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetlerine öylesine önemli ve büyüktür ki rivayetler onun idaresinden sadece insanların değil bütün yer ve gök ehlinin memnun olacağını belirtiyor. Yani bütün yer ve gök dediği, yani sadece belli bir yerde değil bütün dünyada bunun yayılacağı. Yani tek bir bölgeye değil, yani sadece İstanbul'a ya da Türkiye'ye ya da Müslümanlara değil bütün dünyada hakim olacağı, bütün dünyada Müslümanların daha doğrusu Müslümanların egemen olduğu, yani bütün dünyanın Müslüman olduğu inşallah öyle bir dönemde olacağız Hazreti Mehdi.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la Hazreti İsa'yı da Allah'ın tekrar geri göndermesiyle bu daha iyi şekilde sağlanacak.
İnşallah.
Hristiyanları da çünkü Hazreti İsa Müslümanlık dinine çekecek. Doğru yola, hak yoluna Hazreti Mehdi'nin doğru olduğuna
inandıracak beraber.
İnşallah.
İnşallah Müslümanlık bütün dünyada
hakim olacak.
İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetleri öylesine önemli ve büyüktür ki rivayetlerden onun idaresinde bütün yer ve gökte memnun olacaktı. Herkes onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde sevdiği çocuklarına içten sevgiye bağlı bir babanın meclisinde ya da tebaasına merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacak. Neşe veren ayetleri, müjdeleri sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. Evet, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük özelliklerinden de bir tanesi. Yani insanın nasıl annesi babası çok fazla sever, Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Müslümanları o şekilde seviyor. Yani bir baba gibi şefkatli ve onlara karşı hoşgörülü. O şekilde sevecektir diye. Bu da başka bir özelliğiydi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Hazreti Mehdi Aleyhisselam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan gidecek. Uyuyan kişi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır. Her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir halde teslim edecektir. Böylece yer ve gök sakinlere ondan razı oldukları gibi havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar bile memnunluk duyacaktır. Burada da işte Allah'ın bütün yarattığı canlıların, dünyada var olan bütün canlıların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın aslında gelişini beklediklerini, onunla beraber bütün dünyada bütün canlıların, yani sadece insanların değil, Allah o şekilde Peygamber Efendimiz hadislerde bize bildirmiş. Yani denizde yaşayan canlıların, havada uçan kuşların, yani yerden göke ne kadar canlı varsa hepsinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber bir mutluluk ve huzur olacağını, evet, onunla beraber güzelliğe gideceklerini bize bildirmiş inşallah.
Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi dönemindeyiz ve bu çağı yaşıyoruz hep beraber. Peygamberimizin hadislerinde de belirttiği gibi açık bir şekilde Hazreti Mehdi'nin şu an İstanbul'da olduğunu biliyoruz.
Maşallah.
Evet, bu açıklamaları İslam alimlerindeki önemli şeyhlerimizden de biliyoruz, duyuyoruz.
Evet, inşallah.
Zaten inşallah. Hazreti Mehdi zuhur etmeden önce oluşacak savaşlardan, atılan kanlardan, evet, sürekli bahsediyorduk biz de. Evet. Bunlar da Hazreti Mehdi'nin geliş alametlerinden bazıları.
Evet.
Peygamberimiz o kadar kapsamlı anlatmış ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı, normal bir insanın anlayamaması imkansız. Yani bunu. Doğru. Bazı insanlar Mehdiyeti kapatmak istese de, ama açık zihni olan, aklı olan herkesin gayet açıkça anlayacağı bir şekilde fiziki özelliklerinden tutun yapacağı faaliyetlerine, olan olaylardan 1980'den belli olacak bütün olayları detaylı bir şekilde anlatmıştır.
Evet.
Bu da Hazreti Mehdi'nin çıkış alametidir. Bu Hazreti Mehdi'nin başka bir çıkış alameti de Allah'ın açıkça inkar edilmesi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir.
Evet.
Evet. Peygamberimizin hadisini okuyorum inşallah. Alenen ve apaçık Allah-u Teala inkar edilinceye kadar Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmez. Bu hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam öncesinde insanların büyük bir bölümünün inançsız ya da ateist olacağını ve ayrıca insanların da bu inkarların basın yoluyla herkese göstererek açıkça ilan edeceklerine işaret edilmektedir. Günümüzde bu durum o derece açık hale gelmiştir ki Allah'ı inkar edenler sözde modernlik ve çağdaşlık isimleri altında itibar görmekte. Halk bu yönde teşvik edilmektedir. Allah'a tenzih ederiz inşallah. Burada bazı gazete küpürlerine örnekler bakalım. Evet. Ateist sloganlar otobüste yolculuk ediyorlar. Londra ateist otobüsleri diye bir sürü başlıklarımız var. Evet. Yeni ateizm yükseliyor, yeni ateistler doğuyor. Avrupa Kilisesi'nin yolunu unuttu şeklinde. Yani insanlara artık öyle bir şey oluşturmuşlar ki modern olan kişi Allah'a inanmayan kişi olacak. İşte çağdaş, modern hayatı yaşayanlar Allah'a inanmıyor. Allah'a inananlar daha çok mesela
gerici
olarak adlandırıyorlar. Yok, bu şekilde insanları dinden soğutuyorlar.
İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber de bu aslında, evet, bu da deccaliyetin etkisi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle beraber zaten bu da onun çıkış alametlerinden bir tanesi. Yani dünyada zaten bu şekilde deccaliyetin etkisi olmasaydı, çünkü yaşadığımız yazılı bir kader zaten Allah tarafından. Bu şekilde bir zorluk durumu olmasaydı zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam da zuhur etmeyecekti. Hı hı. O yüzden dolayı işte bu dönemde olduğumuz için deccaliyetin de etkisini tamamen yok etmek için de Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bizlere, Müslümanlara
gönderiyor.
Evet, evet. Bütün dünyadaki huzuru ve insanların güvenliğinin sağlanması için işte bu dönemimizde biraz örtülmeye çalışılıyor, örtbas edilmeye çalışıyor. İşte deniliyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek ya da işte bundan daha 500 yıl sonra gelecek diye bir takım şeyler söyleniyor. Evet, bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam.
Ama Kur'an'da ve hadislerde geçtiği gibi 1980'den sonra Hazreti Mehdi'nin geldiğini hep görmesini biliyoruz. Daha detaylı olarak görüyoruz ve biliyoruz.
İşte evet. Hicri 1400'de görev başlandı.
Evet,
ya biz şimdi burada ne anlatıyoruz? Hazreti Mehdi'nin yapacağı işleri ve onun alametlerini anlatıyoruz.
Evet.
Ne yapacak diye baktığımızda hep mutluluk, bereket,
güzellik
evet, değil mi? Savaşların biteceği, hatta silahların bile tamamının ortadan evet, kalkacağı.
Kim istemez ki böyle bir hayatı? Yani bunun evet, üstünü kapatmak çok saçma. Herkes dostluk, evet, kardeşlik, barış ister, güzel hayat ister, zenginlik ister, kimse fakir olmasın ister.
Evet.
Nitekim, bu da Hazreti Mehdi'nin sayesinde olacak. Bunun üstünü örtmek evet, çok saçma.
Evet, yani insan bunu yani üstünü örtmeye çalışırken aslında neyin üstünü örtmeye çalıştığını dikkatlice düşünmesi gerekir.
Evet. Evet.
Bunun mu üstünü örtmek istiyorsun? Adaletin mi üstünü örtmek istiyorsun? Savaş olmamasının mı? Silahların yani olmamasını olacak. Silahların olmasını istiyorsun veya savaşı mı istiyorsun? Çünkü onun üstünü örtmeye çalışmak demek onu istememek anlamına gelir. Evet. O halde onun karşısını mı istiyorsun diye bir mesela sorması lazım. Her nefis kendisine, bu inkar eden kimseler için soruyorum. O zaman ne istiyorsun? Evet. Yani bak şimdi günümüzde her yerde hemen hemen bir adaletsizlik hakim. Yani herkes kendi yaşadığı hayatta muhakkak bir şeylerden şikayetçi. Herkesin bazı mesela geleceğe yönelik aç kalma korkusu oluyor. Geleceğe yönelik kaygıları oluyor değil mi? Adaletle ilgili ve bu tip gelecekle ilgili kendi yaşamıyla ilgili kaygıları ve korkuları herkeste. Dünyanın her yerinde bu hakim.
O da evrimcilerden hatta, dolayı.
Yani evet, evrimci bakış açısından
olan kazanır, parası olan her zaman kuvvetlidir, fakir olan her zaman kaybeden kişidir şeklini yarattıkları için insanlarda oluşan bir durum bu da.
Evet maalesef, yani o materyalist eğitimle eğitilmiş, darwinist eğitimle eğitilmiş insanların bu düşünceye sahip insanın düşüncesi de böyle oluyor. Evet doğru. E bakıyorsunuz bunun üzerine savaşlar var. Yani daha ciddi 21. yüzyıldayız. Hala mesela o kadar barış örgütlerinin, o kadar barış isteyen insanların da olmasına rağmen her yerde hemen hemen savaşlar var. Hatta hemen yanımızda bak Suriye'de, altta Yemen'de, Mısır'da, Libya'da her gün kaç kişi ölüyor? Irak'ta değil mi? Her gün kaç kişinin ölüm haberini duyuyoruz. E Filistin'de, Afganistan'da, ondan sonra Türkiye Cumhuriyetler'de, hala Çin, Doğu Türkistan'da yine birçok zulmün olduğunu değil mi? Suçsuz insanların kaçırıldığını ve öldürüldüğüne tanık oluyoruz. E biz günümüzde bunların bitmesini istemez miyiz? Hatta birçok insan bunun üzerine kafa yormuyor mu? Nasıl ortadan kalkar diye. Hatta şu an ekonomik krizde olup ekonomik krizin de üstesinden gelmeye çalışmıyor mu insanlar? Hani daha hayat standartlarının yükselmesi, barışın ve adaletin artması anlamında değil mi? Bunun için. E Hazreti Mehdi Allah'ın izniyle işte tam da bunu ortadan kaldırıyor. Ve Allah'ın dini olan İslam'ı yeryüzüne Allah'ın izniyle hakim ediyor. İslamiyet ne dini? Barış dini, hoşgörü dini inşallah. İslamiyet'in yayılması işte bütün bu sorunların da çözüm olmuş oluyor inşallah.
İnsan olan ister de şeytan istemiyor.
Evet.
Şimdi yani şeytan öyle uzakta görünmez garip bir varlık değil. Bu şeylerden bahsederken onlar şeytanın taraftarıdır diyor. Bir de müminlerden bahsederken onlar da Allah'ın taraftarlarıdır diyor. Yani ins ve cin şeytanlardan bahsediyor. Senin insan suratlı yüzlü gördüğün şeytanlar var dünya üstünde.
Yani kutları yoktur diyor.
Görüntüsü insan ama kendisi şeytan. Yani çehresi öyle gibi görünüyor. Normal vicdanlı akıllı bir insan istemez mi çocuklar ölsün mü ister? Onu isteyen ve devam ettiren mantık tip o şeytandır yani.
Evet.
Ama bize tabii imtihan dünyasında böyle farklı bir görüntüyle çıkmayacağı için tabii haliyle insan görünümünde oluyor. Biz ama bu zulüm devam etsin mi etmesin mi, Türk İslam Birliği olsun mu olmasın mı, Mehdiyet olsun mu olmasın mı, bunun isteğinden anlarız onun insan mı olup şeytan mı olduğunu Allah'ın izniyle. İşte ahir zaman da böyle tiplerin olacağından Peygamber Efendimiz bahsetmiş. Yani insan görünümlü şeytanların olacağından bahsetmiş yani.
Ruhları yoktur diyordu onların yani, şeyleri.
Çok insan, muazzam.
Bu iyiliği, güzelliği istemiyorlar çünkü. Kapatmaya çalışıyorlar. Bunlar işte şeytanın oyunları aslında baktığımız zaman.
Bu demin filmini izledik ama şimdi şurada bir nüans da var. Onu da bahsetmekte fayda var. Darwinizmin, terörün ve savaşların temeli olduğuna dair filmimizde bahsedildi ama şimdi bir daha üstünden geçelim. Çünkü şu anda yaşadığımız terör olayının da kökeninde bu var ve onu da bahsetmekte fayda var. Bakın bir insanın terörist olabilmesi için diyor, yazıda görüyoruz. Savaşı istemesi için önce karşısındakinin insan olmadığına, çatışmanın sözde doğanın kuralı olduğuna, öldürmenin ve katletmenin sözde makul olduğuna, hiç kimseye karşı da sorumlu olmadığına inanması, yani Darwinist olması gerekir. Evrimci Darlington, evrimci olarak Evolution for Naturalists, Naturalistler için Evrim isimli kitabında vahşetin, evrim teorisinin doğal bir sonucu olduğunu şöyle itiraf eder. Birinci nokta bencillik ve vahşet içimizdeki doğal bir şeydir. En uzak atamızdan bize miras kalmıştır. O zaman vahşilik insan için normaldir. Evrimin bir ürünüdür. Al sana şeytan işte bak. Alttakiler de abanesinden Mao, Marx, Stalin, Lenin ve evrimci Dawkins de var orada. Öcalan. Yani şu anda işte aynı.
Evet.
Yani Öcalan'da ben şu an günümüzün Lenin'iyim diyor. Lenin de yanında bak delirmiş. Gözleri görüyor musun? Kasketiyle. En son delirerek öldü, Allah ibretlik olsun diye. Onu öyle öldürdü. Komünizm Darwinist bir ideolojidir. Darwinizm komünizm için o kadar büyük bir önem taşıyordu ki Engels, Darwin'in kitabı yayınlanır yayınlanmaz Marx'ı şöyle yazdı. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem. Engels Darwin'i Marx ile eş tutacak şekilde kendince övüyor ve Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti diyor. Marx ise 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı
cevapta şöyle diyor. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur diyor. Yani Marksizmin temelidir diyor Darwinizm açıkçası. Faşizm de aynı şekilde. Darwinizm bir ideoloji. Hitler, faşist lider Adolf Hitler ünlü kitabı Kavgam'da, ki yani mücadelenin eşitidir o aynı şekilde. Sözde ari ırkın doğa tarafından üstün kılındığını iddia etmiş. Kitabın ismini seçerken de Darwin'in yaşam kavgası fikrinden esinlenmiş işte Kavgam diyerek. Hitler 1933'teki ünlü Nürnberg mitinginde yüksek ırkın düşük ırkları idare ettiği, bunun doğada görülen ve tek mantıklı hak olduğu şeklindeki Darwinist görüşü dile getirmiştir. Zaten kafatası ölçümleri falan peşmeken yani malum. Mussolini bir dönem editörlüğünü yaptığı Sınıf Çatışması isimli derginin ilk sayısında Marx ve Darwin'den geçmiş yüzyılın en büyük iki düşünürü diye söz etmiş ve Darwinizme övgüler yağdırmıştır. Bölücü terörün dayanağı Darwinizmdir. PKK, Marksist-Leninist bir yapılanmadır. İlk çıktığında orak çekişti zaten resimleri. Sonra kaldırdılar güya ama yani kendisi de diyor ben bu devrin Lenin'iyim diyor zaten. Evet. Apo kitabında diyor. Terörist başı. Lenin takipçilerine terör uygulamalarını tavsiye eder. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek diyor Lenin. Devlet kurumlarına yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. İnsanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Al yanında da en son delirerek ölmüş hali. İşte şeytan nasıl oluyor? Görüyoruz. Yani Deccal de şeytanın zaten adamı. Deccaliyet şeytanın fikri. Ortaya döktüğü kandan ve çıkarttığı ideolojilerden görüyoruz. İnsanları sınıflara ayırarak, ırklara ayırarak. Allah diyor ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şeytanın alasını birbirinize üstünlüğünüz ancak takva iledir diyor. Yani Allah'a olan yakınlığınız ve ahlakınız ona olan gösterdiğiniz hassasiyetledir farkınız diyor. İnşallah. Farklı ırklarda yarattı ki birbirinizi tanıyasınız diyor Cenab-ı Allah. Özellikle hani Allah o şeyi bunlar yani şeytan da on sınıfla insanı ayırmaya çalışıyor. İşte ırkla insanı ayırmaya çalışıyor ve kendi ırkının dışında öldürmeye çalışıyor. Kendi sınıfının dışındakini yok etmeye çalışıyor. Yani şeytan acayip bir kan dökmek istiyor. Ve insan görünümlü böyle ideologlarla Darwin ve Avanes'i işte gösterdik. Apo mapo böyle deli deli bakıyor. Birbirini öldürmekten, kandan başka bir şey yok bunların. Şeytan istiyor kan dökmeyi yani. Bunlar da şeytanın taraftarlarıdır diyor Allah ayette. E bunlar olmayacak da kim olacak zaten? Alıyor eline silahı, milleti öldürme işte bunu Hazreti Mehdi durduracak Allah'ın izniyle. İnşallah. Ama gerçekten Darwinizm bunların hepsinin fikri kökeni. Yani niye bu kadar Darwinizm, niye bu kadar Darwinizm diyenler bunları göz ardı etmesinler. Yani bunlar gerçek. Evet. Yani bunlar gerçek, birebir yaşıyoruz yani. Şu an hani mevcut terör, PKK terörünü çok farklı bir şekilde algılattırmaya çalışıyorlar. Hiç alakası yok. Hocamız bunu yıllardır anlatıyor. Marksist-Leninist bir örgüt. Ben Lenin'im diyor. Ve Türkiye'den toprak ayırıp hani özellik falan adları bilmem neleriyle o bölgeyi ayıracaklar. Kendi ülke adlarıyla Kürtizm falan gibi böyle toprak. Yani komünizmin zaten şeyinde vardır bu yani. Sistematiğinde vardır. Evet. Avrupalı komünistler de hayranlıkla izleyip destek veriyorlar onlara. Kendileri yapmıyorlar ama silahlı mücadele yapanlara ideolojik bir hayranlık besliyorlar. Hocamız bunu çok iyi tahlil edip anlatmıştı. O hayranlıkla destek veriyorlar, para veriyorlar, silah veriyorlar. Sen orada, onlar tabii orada kapitalizmin getirdiği şeylerle artık silahı bırakmışlar, şey yapıyorlar ama yine de silahlı olanlara hayranlık besleyerek destek veriyorlar. O nedenle besleniyor, Darwinist düşünceyle besleniyor işte, hala da aynı düşünceyle devam ediyor ondan evet. Dolayı. O kaynağını kestin mi onun, bakın yani. PKK terörüyle de mücadele hocamız anlatıyor. Marksist, Leninist, Komünist, Darwinist fikirleri bilimsel olarak çökertip yok etmektir. Yani gerçek mücadele budur. Silahlı mücadele insan korumak için tabii ki askerimiz, polisimiz bunu yapıyor ama bunun tek çözüm olmadığı, bütün dünyadaki terör örgütlenmeleri yapılarından ve geçmiş tecrübelerden belli oluyor. Çünkü yine bir zaman sonra siz onu azaltsanız bile sermaye, para, silah, lojistik desteğiyle yine o terörü toparlattırıp yine teröre başlıyorlar. Yani köklü bir çözüm söz konusu olmuyor. Köklü çözüm onun silah tutan elini aşağıya indirecek beyninin içindeki zararlı düşünceleri yok etmek. Evet. Sen adamın kafasındaki o onlara 40 yıl boyunca anlatıyorlar, eğitiyorlar. Mahzun korkmaz diyor mesela, dağda akademi diyor kendi adınca. Mağarada adam ders yapıyor, böyle oturuyor. Komünizmi anlatıyor. Yani Marksizmin prensiplerini anlatıyor. Darwinizmi anlatıyor. Anladın mı? Terörist başı dün başbakan da dedi ya bir konuşmasında evvelsi gün Bingöl'de. Ben tanrıyım diyor. Yarı tanrı oldum diyor. Apo kitabında anlatıyor ki hocamız bunu çok uzun zamandır anlatıyor. Şimdiki sayın başbakan da dillendirdi. Adam yarı tanrı olduğunu o anlatıyor. Nasıl Darwinist kafada olduğunu. Ve bunları da bunlardan bahsediyor. Sayın başbakan da mitinginde bahsetti. Önemlidir bunlar. Çünkü her bir bizim kardeşlerimiz olan Kürt kardeşlerimiz, canımız ciğerimiz, yani biz hepimiz beraberiz. Yani bir fark yok. Onlar dindardır da, mesela Said Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin de talebeleridir yani çoğu Kürt vatandaşlarımız.
Evet.
Biz de aynı şekilde, hiçbir farkımız yok. Bizim kendi arkadaşlarımız da var o şekilde. Bu zamana kadar dert yoktu, onları kullanıyorlar. Yani o şeyi kullanıyorlar, halbuki tamamen Marksist-Leninist ideolojik ve toprak elde etmeye yönelik bir terör örgütüdür. Evet. Evet, biliyor muyum? Yoksa Doğu halkımız bizim, canımız ciğerimiz, kardeşimiz dindardır da zaten. O yüzden Apo'nun böyle Marksist-Leninist olduğu terör örgütünün Darwinist, Allah'ı inkar eden ve dini yok etmeye çalışan yapısı anlatıldığında o halk tamamen nefret eder onlardan. Zaten baskı altında oldukları için mesela kepenk kapatmıyor. Adam silahla tehdit ediyor orada. O yüzden oluyor, yoksa zaten bir destek bulamaz, ama varsa da bir şey onun etkisini orada yok edecek tek şey hocamız diyor eğitimdir yani. Marksist-Leninist, komünist düşüncenin, Darwinist düşüncenin yanlışlığını bilimsel olarak burada konuştuğumuz gibi çok daha detaylı bir şekilde televizyonda, dergiyle, kitapla, özellikle o bölgemizde bunun eğitimini vermektir diyor. Köklü çözüm de budur diyor. Bunun yapılması lazım Allah'ın izniyle.
Küçük yaşlardan itibaren onlara aşılanan düşünceler, insanları öldürmek, zarar vermek, yani bana kitap diye Kur'an-ı Kerim'i veriyorsunuz. Ben dine göre, Kur'an'a göre gidiyorum. Ama onlara Darwinist düşüncelerle oluşmuş olan kitapları verdikleri için onlarla o düşüncelerle gidiyorlar.
Tabii.
O şekilde büyüyorlar. Acımasız, gaddar. Yani onlar o şekilde mutlu oluyorlar. Dinle...
Mutlu olmuyorlar. Öyle eğitilmişler size yani şey gibi.
Öyle görüyorlar.
Ama dini on, hani öyle onların dinleri onlar gibi. Evet, o öyle, gibi evet. Düşünüyorlar. İşte
Darwinizm yani, din tabii.
Evet, hani onların dini o gibi düşünüyor. Evet. Adam zarar verdiği zaman iyi bir şey yaptığını düşünüyor. Kendisiyle evet. Gurur duyuyor. Etrafına yaymaya çalışıyor. Evet, hocamızın dediği gibi düşünce eğitimle. Yapısı eğitimle değiştirilmesi inşallah evet. Olacak.
Hocamızın bir kitabı var. Türk İslam Birliği ne çağrı? Türk İslam Birliği'ne çağrı. Allah ayette birbirine saf bağlanarak, şeytan Allah sanırım, birbirine kenetlenmiş saf bağlanarak çarpışanları sever diyor. Yani Müslümanların birlikte olmasını, birlikte olmazsa muhakkak yeryüzünde bir bozgunculuk, fitne çıkacağını buyuruyor Allah. Nitekim Kur'an'da da farzdır. Müslümanların evet. Birlikte olması Allah'ın bir emridir inşallah. Hocamızın kitabında Türk İslam Birliği, PKK gibi terörizmin ve birçok dünyadaki sorun aynı zamanda çözümü olacaktır. Bu kitap. Türk İslam Birliği'nin kurulması sadece İslam aleminin değil, her dinden, her milletten ve her düşünceden insanın kurtuluşu olacak. Bu birlik tüm dünyada sevgi, kardeşlik, dostluk, bolluk ve bereket getirecektir. Hocamızın anlattığı Türkistan Birliği'nde tüm devletler üniter yapılarını koruyacaklar, mevcut sistemlerini koruyacaklar ama savunmada, bilimde, sanatta ittifak edecekler. Bu birliğin temeli demokrasi ve laiklik olacak. Çünkü zaten demokrasi ve laiklik Kur'an-ı Alâk'ın bir gereğidir inşallah.
Ha, evet tabii, tam bir özgürlük, tam bir rahatlık, müthiş bir ferahlık yani Mehdiyet devrinde Allah'ın izniyle. Müthiş bir özgürlük olacak yani evet. İnşallah.
Biz de bu dönemdeyiz. İnşallah hepsini göreceğiz.
Evet.
İnşallah.
Bugün de bu sohbetimizin, güzel sohbetimizin sonuna geldik. Saat 20'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programının tekrarı. Saat 22'de de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı canlı yayın olacak. Kocaeli TV, A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz sayın izleyicilerimiz. Herkese hayırlı günler diliyorum.